aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyomuzda görüntü yönetmeni Arda Yıldıran, kurgucu ve artık yapımcı Mesut Ulutaş'ı ağırlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş
ve bulduk. Öncelikle güvercin nedeniyle aldığınız ödülleri de çok kutlarız. Yine bir ödüller geldi galiba, değil mi? Çok
evet,
yeni.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Birlikte bugün Darren Aronofsky'nin 2017 yapımı filmi Kadın ve Erkek, Kadın ve Doğa, Erkek ve Tahakküm üzerine olan ve işte son yılların en cesur ve bir yandan da en riskli diyebileceğimiz yapımı Anne'yi konuşacağız. Ben azıcık bir girizgah yapayım filme dair.
Tabii.
Film şehir ve insanlardan uzakta kendi halinde bir hayat süren başarılı bir şairle şairin geçmişte yanan evini onaran kadının hikayesini anlatıyor. Çiftin hayatı evlerine gelip yerleşen gizemli bir karı kocayla tamamen değişiyor gibi özetleyebiliriz ama tabii ki bu kadar değil film.
Bayağı özet oldu.
Hemen topu Arda'ya atayım çünkü Arda sen seçtin filmi. Evet. Neden bu filmi seçtin?
Öncelikle başka film seçmiştim, Zeynep izin vermedi ona.
Evet, Gaspar Noé'dan Love'u konuşalım istedin ama ben radyo kapanmasın istiyorum. Çok kıymetli radyomuz çünkü.
Aman aman kapanmasın. Ben bu filmi... Daha çok görüntü yönetmenini takip ettiğimden dolayı çok benim için özeldi. Ama seyrettiğimde de hani başka bir film izledim. Birçok yerde filmin hani dini göndermeleri olduğu hani söyleniyor. Kendi yatan yönetmen de aynı şeyi söylüyor. Ama ben daha çok varoluşçu tarafı, kadın erkek ilişkisi, erkek olmak, erkek egemen toplum, kadın olmak. Aynı zamanda üretim yaratma süreci, fanatizm gibi yargıları eleştirdiği yönü çok hoşuma gitti. Ve tabii ki çok iyi bir sinematografi var filmde. Yani hiç koparmadan o kadar büyük bir kaosu ve evin içinde gezinen birdenbire olan olaylardan hiç kopmadan seyrettirebilmesi benim için çok özeldi. O yüzden konuşmaya değer görüyorum yani bu filmi. Benim için çok özel bir film yani.
Bildiğim kadarıyla görüntü yönetmeni kimdi?
Matthew Libetic.
İlk kısa filminden beri çalışıyorlar ve Libetic'in ilk çektiği film de Aronofsky'nin filmi.
Tabii ki ilk uzun metrajı da Aronofsky'nin filmi.
Kısası da hatta.
Kısası ilk yani 93'te benim çok sevdiğim bir görüntü yönetmeni. 93'te beraber Aronofsky'nin üçüncü kısasını ya da ikinci kısasını beraber çekiyorlar.
Sonra da ayrılmıyorlar.
Hiç ayrılmıyorlar daha sonra da. İlk P'yi de beraber çekiyorlar ki o da Matthew Libetic'in ilk uzun metraj filmi. Bütün filmleri ondan sonra çektiği kısa olsun belgesel çekiyorlar. Metallica'nın bir belgeselini çekiyorlar. O dahil olmak üzere hep beraberler. Ve hala da beraberler. Hani bu uyum da mükemmel galiba ki her filmde o özellikle Aronofsky'nin her filmde sinematografi ön planda, hani kamera kullanımı çok özel.
Siyah Kuğu'da da
öyle. Siyah Kuğu'da da öyle. Requiem for a Dream'de de öyle.
Evet.
Burada da hani bu uyum çok özel ki bu iki insan birbirini çok iyi tanımış ve muhtemelen aynı duyguları hissediyorlar ve bu filmlere yansıyor muhakkak.
Evet. Bir yandan da yani Venedik'te açmış film ilk. İzleyicinin büyük bir kısmı filmden nefret etmiş ve büyük bir yani geri kalan kısmı da filmi çok beğenmiş ve öyle bir duygu yaratıyor insanda, yani ya bu filmi seversiniz ya da hiç sevmezsiniz.
Yani zor bir film yani tamamıyla algıda da çok büyük şeyler yaratıyor. Aha. Nasıl okuyacağın da çok önemli.
Çünkü alegori
gibi,
dolu bir
çok
film.
Çok fazla. Yani ben dini tarafını bilmek tarafına, yani dini tarafına çok girmek istemiyorum çünkü yani çok bilmiyorum hani o, yani Hristiyan dinini biraz bilmek, İncil'i bilmek gerekiyor ama onun dışında da çok fazla alegori var filmde.
Evet. Ve şöyle bir şey var, yani eğer hani bir yani korku filmlerinden hoşlanıyorsanız, işte gerilim filmi seviyorsanız, yani bütün o bahsettiğin o filozofik ve işte hani teolojik alegorini çözmek istemiyorum, ben filme odaklanmak istiyorum diyorsanız, bence yani bir alt türü olarak korku sinemasının ev istilası meselesinde var. İnanılmaz bir görsel deneyim sunuyor. Çünkü bu yani kurgu açısından Mesut konuşmak gerekirse hani bu kesmeleri, uzun plan sekansları ne düşünüyorsun kurgusal anlamda?
Şimdi aslında Amerikan sinemasını düşündüğümüz zaman tam olarak olması gerektiği gibi film. Yani tamamen sürükleyici, en ufak bir teknik sıkıntısı yok. Ama tabii burada bir denemesi de fazla olmuyor. Burada bu en büyük bence etkili olan şey tabii yönetmenle görüntü yönetmeninin birlikteliği. Hani bunları burada yarattıkları o kısıtlı ortam iyi bir şekilde perdeye yansımış diye düşünüyorum. Hı. Ve gerçekten kurgu açısından bakarsak tamamen zincirleme olaylar. Yani hiç arada boşluk olmaksızın, hiç size neredeyse düşünmeye fırsat vermeyecek bir hızda akan bir film var. Ve o arada tabii oyuncuların da hakkını vermek lazım.
Evet, yani ufak, kesinlikle.
Çok ufak detaylarda belki hani çok kötü kritikler aldığını okudum. Bu filmle ilgili konuşacağımızı düşünün. Modern, evet.
Ha, Modern, genel olarak.
Genel olarak. Oyunculuklarla ilgili de kötü kritikler almış ama hani ben bir hani kurgu geçmişi olan biri olarak beni çok şaşırtan performanslar ve küçük ifadeler gördüm filmde. Yani siz şimdi Arda'cığım bana öyle söylemişti filmle ilgili. En az iki kere izlemek gerekiyor diye. Ama ilk seferinde size ipucu veren oyunculuklar yaratmışlar orada. Özellikle Javier Bardem'in işte mesela neyse spoiler vermeyeyim buradan sözüne ama.
Ha, zaten tamam. Hani bizim için biri sinefilse spoiler'ın bir önemi yok zaten seyreder.
Gerçekten içindeki o şeyi hissedebiliyorsunuz. Javier Bardem'in çocuk benim ellerimde öldü derken ki ufak tebessümünü ya da işte gerçekten içine alıyor oyunculuk olarak sizi.
Evet. Ve bence Jennifer Lawrence'ın en iyi performansı benim çok sevdiğim bir oyuncu diye. Yani
benim de keza değil.
Sevmediğim de bir oyuncu ama ya bu filmde hani oyunculuk nedir? Çünkü çok yakın planlar.
Çok yakın. Yani onu da özellikle tercih etmişler. Hani sürekli kadının hani burnunun dibinde kamera ve her mimiğini okuyorsunuz çok net bir şekilde. Ve bence de mükemmel oynamış.
Ve böyle adım adım benim anladığım kadarıyla orası kurulmuş bir stüdyo. Bir stüdyo filmi aslında.
Yani ben de öyle algıladım. Hani ama gerçek bir evse de muhtemelen büyük bir değişiklikler yapmışlar. Hani.
Evet ve bir stüdyoda çekilmiş olan bir filmin aslında yani hem çok büyük zorlukları var çünkü hani filmin sonunda adım adım tırmanan bir gerilim söz konusu. Bir sürü insanı evin içine sokuyor çıkartıyor. O teknikle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ya zaten şimdi bu görüntü yönetmeni zaten Aronofsky ile beraber çalıştıktan sonra şöyle bir ünvan da aldı. Ünvan demeyeyim de. Dar alanların master gibi bir durumu var. Hani bu adam çok güzel çözümler bulabiliyor. Phone Booth Telefon Kulübesi diye de bir filmi var.
Evet,
ki minnacık bir yerde. Küçük, gene evet. Görüntü yönetmeni Matthew Lubetik. Ya inanılmaz güzel çekmişler. Yani çözüm bulmak değil, onu yaratmışlar. Hani orayı ortamı çözmek değil de kameranın duracağı yerleri ki ben ikinci izlediğimde de daha çok hissettim. Sadece görüntü yönetmenliği teknik değil. Arkada dönen her oyuncuda muhakkak bir mimik, bir hareket yani olayı daha derinleştirecek bir şeyler var. Çok zor öyle bir yerde bu kadar akıcı bir kurgu da sağlayabilmek, çekebilmek, o kadar kalabalığın arasında bunu vurgulayabilmek. Benim için zaten özel taraflarından bir tanesi o. Mükemmel bir iş çıkartmışlar bu konuda.
Ve bizim ana karakterimiz hiçbir şekilde şeyi terk etmiyor. Yani evi terk etmiyor.
Evi terk etmiyor.
O şeyin dışına çıkmıyor da hep şeye bir demişler ki sen Roman Polanski'nin hangi filmde unuttum ona gönderme yapıyorsun demişler. O da demiş ki Darren Aronofsky biraz hani filmde de aslında kendini anlatıyormuş gibi hem o erkeklik duygusunu hem de biraz o sanatçı egosu
yaratma egosunu.
O da böyle hani yönetmenler çok yapmaz ama hayır demiş Polanski'ye yapmıyorum ben Louis Buñuel'in neydi? Mahvedici Melek miydi? Evet, Mahvedici Melek 62 tarihli filmine aslında isim kaynağım demiş. Falan, evet, böyle değişik de bir yönetmen.
Yani o filmin zaten şey, ben filmi ilk izlediğimde Mesut'un söylediği şeye hani katılıyorum. Yani film size düşündürmüyor bir şeyi. Hani bir şeyler oluyor. Bir sürü, hem de bir sürü insan geliyor. Hani özetinde iki, ya bir çiftin gelip yerleşmesiyle başlıyor ama olaylar inanılmaz yerlere gelip savaşlar çıkıyor. Ortalık karışıyor. Bir odaya girdikten sonra bir dönüyorsun, bir tarikat kurulmuş, başka bir yere gitmiş.
Evet.
Ve yani çok saçmaymış gibi geliyor ama o an film size şey vermiyor. Yani bir düşüneyim ne oluyor?
Çünkü şöyle yapmış Aronofsky, yani senaryo da ona ait. Yani ev aslında burada yeryüzünün yani bir karşılığı diyor. Ve yani yeryüzüne ve insanlık olarak birbirimize verdiğimiz zarar o kadar büyük ki. Ve biz hiçbir şey yapmıyoruz bunun karşılığı olarak.
İnsanlık
ve,
tarihini anlatıyor bir, evet, yandan da.
Beş günde yazmış senaryoyu. İlk versiyonunu bilmiyordum. Beş günde yazmış.
Ve aynı zamanda şey demiş, bu benim ateşlendiğim zaman gördüğüm kabuslar demiş. Tam olarak o beş gün içerisinde muhtemelen artık hastalık sanrılarıyla başlayan bir başlangıç noktası var. Benim de okuduğum buydu onunla ilgili.
Yani. Hı-hı. Aslında böyle, yani bana göre çok da hani kişiselleştirmek istemiyorum ama yani sinemanın karşılığı gibi bu film diye düşünüyorum. Yani hem alegorileriyle hem çekim teknikleriyle.
Yani bir aslında şey, dediğine katıldım hani şu anda. Sinemanın karşılığı olabilir ve gerçekten de şey diyebiliriz. Baya baya bir ders niteliğinde de bir film olabilir. Hani içeriğini, hı, geçtikten sonra teknik anlamda. Yani öyle bir alanda bu filmi çözümleyebilmek ve bu kadar iyi anlatabilmek inanılmaz büyük yetenek gerektiriyor.
Evet. Buradan da Mithat Alan Film Merkezi tarafından yine hazırlanan bir görsel hafıza projemiz var, biliyorsunuz. Yakın zamanda kaybettiğimiz Giovannis Cognemiglio'ya bir kulak verelim isterseniz. O da biraz sinema nedir bunu anlatacak bize.
Eskiden mesela bir filmde bir yangın sahnesi seni etkileyebiliyordu. Bugün dijital efektle yapılan hiçbir yangın sahnesi hiçbir seyirci bence etkilemiyor. Çünkü çok belli oluyor. Hani sinema gerçekçiliğinden çok şeyler kaybediyor dijitalle. Yarın öbür gün aynı efektleri ne bileyim dramatik sinemada ya da güldürücü sinemasında da uygulamaya başlarlarsa sinemanın geleceği bence biraz kuşkulu. Aşırı teknikten korkuyorum. Resmen korkuyorum. Çünkü aşırı teknik imkan verdiği gibi var olan imkanları da öldürüyor. Ve demin dediğim gibi o gerçekçilik duygusunu yok ediyor. Yani günün birinde sinemalardaki projeksiyon makineleri kalkacak. Uydudan yayın yapılacak. O belli. Sinemalar ortadan kalkar mı? Orayı kesin olarak bilmiyorum ama evlerdeki televizyon ekranları gitgide devasa boyutlara ulaştığında bir yerden sonra o insanlar sinemaya gitmeyecek. Sinema kolektif bir olaydır. Yani dolu bir salonda tepki veren bir seyirciyle bir film seyretmek ayrı bir şeydir. Onu evinde seyretmek, bir şeyler atıştırarak ya da gidip gelerek apayrı bir şeydir. Yani bir salon gülünce sen de gülüyorsun. Dolu bir salon duygulanınca sen de duygulanıyorsun. Hiç unutmam, İti filmini ilk kez Londra'da seyrettim. 1000 kişilik bir sinemada. Tabii o 1000 kişiden belki 900 tanesi çocuk. Finalde bütün çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Yetişkilerden sesler geliyor. Sinema bu. Yani kolektif bir etkileşimdir.
Aşkımızın üzerine Yağmur Yağıyordu da Arda Yıldırım ve Mesut Ulataş'la sohbetimiz sürüyor. Ne güzel demiş değil mi, sinema kolektif bir etkileşimdir.
Çok güzel demiş yani, gerçekten.
Bu arada bu filmi Mother'ı iki erkek sinemacıyla konuşmak da ayrıca güzelmiş. Çünkü bir yandan Aronofsky bir ekofeminist şairden çok etkilenmiş bu filmi yazarken. Susan Griffin bir şiir kitabından etkilenerek yazmış. Onun içinde feminist vurguları çok fazla tabii.
Ona hani ben de notlarım arasında var aslında. Hani o filmde de onu hissediyorsun. Hani kadının özellikle hani çok itaatkar oluşu, erkeğin orada kadını çok umursamadan kendini hani ya toplumdaki kadının rolüne dair bayağı ciddi göndermelerini sezmiştim yani filmi izlerken. Hı hı. Muhtemelen hani bir kadın olarak ben sana sorayım yani benim hissettiğim gibiydi galiba.
Tabii yani bütün o aslında günümüzde yaşanan bütün çatışmaları o evin içine sokup çıkartıyor. Yani orada ne bileyim mülteci sorunu da var. O umursamaz küstah doğayı katledişimiz de var. Yani o hepimizin küstahlığı da var. Çünkü oraya oturma diyor mesela bir sahnede. Oturuyor yani sana ne ki otururum diyor. Yani oturma orası olmadı daha diyor. Ve hayır otururum inatla oturmaya çalışıyorlar o şeyin üzerine ve mahvediyorlar yani bütün evi. Ya yani bütün aslında günümüz dünyasında yaşadığımız bütün sorunları o evin içine dolduruyor.
Orada ve şey de vardı zaten bir yerde bir komünite oluşuyor evin içinde. Artık hani belli bir topluluk oluştuktan sonra zaten ilk yaptıkları şey hemen hemen kadınları hapsedip bir et parçası olarak kullanmaya başlıyorlar.
Evet evet ve şey de yani kadınla beraber doğayı da böyle ezip geçen doğayı da aynı müthiş şekilde bir egemen erkek egemen kültürünü anlatıyor aslında. Ki bütün aslında dünya tarihini iki
ben filmin bu okumasını sevdim işte. Hani bu tip bir okumayı seviyorum. O Hristiyanlık okumasından öte benim sevdiğim tarafı bu yönde.
Evet. Ne düşünüyorsun bu?
Evet aslında burada aslında kendinizden de çok fazla görebileceğiniz şeyler var. Hani birçoğumuzun geçmiş ilişkilerinde yaşadıkları kadın erkek ilişkisinden çok da uzak bir yere düşmüyor. Yani tamamen evini bulunduğu haneyi korumak isteyen hani bunu en değerli nokta haline getiren kadınla gerçekten bunların çoğunu umursamayan sadece dümdüz yaşayan ve hani böyle hissettiği gibi yaşayan daha saf yani yaşayan bir erkek rolü izliyorsunuz. Yani orada daha sorumsuz bir erkek figürü var aslında ve hani bütün hayal kırıklıklarını orada bütün film boyunca görebiliyorsunuz kadının. Hı hı. Yani bu tarafıyla da bence değerli. Yani bütün o görsel efektleri ve birçok göndermeyi çıkarttığınızda da aslında değerli olacak bir film. Belki bundan daha küçük bir film ama orada da göreceğiniz çok fazla duygu var. Zaten benim sinemada en çok değer verdiğim kısım size bir şeyleri anlatıyor değil yaşatıyor olması. Evet. Biz bunu daha önceki uluslararası festivallerimizde de gördük. Alt yazılı bir şekilde kısıtlı diyalogları olan bir filmi izletiyorsunuz. Birçok kişi orada yaşananlar hakkında farklı fikirlere sahip olmasına rağmen hissettikleri şey hemen hemen aynı oluyor. Evet. Hangi coğrafyada yaşadıklarına göre bazı değişiklikler gösterse de hissettikleri hayal kırıklıkları, mutluluklar, umut. Hani bu temelde hepimizin yaşadığı hislerin hepsini veriyor. Bu açıdan baktığımda ki ben de çok şey değilimdir. Ne derler? Korku ve gerilim sinemasının çok hayranı biri değilim. Daha toplum gerçekçi filmleri tercih ediyorum izlemeyi. Ama bu açıdan izlediğimde gerçekten derinden sarsan bir film oldu.
Evet. Bir başka alegorisi de filmin sanatçı egosuna da büyük vurgu yapıyor. Yani sanatçılar tabii, büyük tabii egolu insanlar ve işte bir ilham perisi var. Ona işte tanrıçam diyor. Ama kadını neredeyse hiç yok sayıyor.
Tanrıçası sadece kullanıyor aslında perisini. Yani orayı.
Evet. Ama tek istediği işte ona aşkla baksın. Onun işte yaratıcı yönünü pohpohlasın. Ama işte böyle ne zaman takki düşüyor kel görünüyor. Ondan sonra da işte
bir de ben mesela sana sormak istediğim şey var. Hani orada gene feminizmle ilgili mi değil mi? Hani o senin okuman nasıl merak ettim. Adam yazmaya kadın hamile olduğunu öğrendiği zaman aniden yazma isteği geliyor. Hı. Ve aşağı inip yazarken de kadın ona şey diyor. Seni yalnız bırakayım. yani engellemeyeyim seni ve şey diyordu cümle olarak da. Şimdi gidip kıyameti başlatayım.
Evet, şimdi gidip kıyameti başlatayım diyor.
Yani o acaba bir ne göndermesiydi? Hani o benim okumam tam iki yönlü oldu.
Nasıl
acaba
okudun?
Acaba şey mi, hani kadına şey mi, kıyameti yaratan kadın gibi bir şey mi demek istedi, yoksa kadın neden öyle bir cümle kurdu orada? Yani çok anlamsız bir yerde o cümleyi kurdu. Hani yönetmen ne demek istedi orada? Yani çok onu ben çözemedim aslına bakarsan.
Evet, bir iki çözemediğimiz nokta var filmde. Gerçekten öyle diyor. Hani şimdi sen söyleyince hatırladım o sahneyi. Ama ben öyle bir... Yani filmin tamamen feminist bakış açısıyla yapıldığını inanıyorum. Şeyde senin az önce konuşurken söylediğin işte neden sarı bir şey içiyor kadın durmadan.
Evet.
Niye o sarı?
Ha, onu evet ben de çözemedim.
Bir iki şeyi gerçekten Aronofsky anlatmamış bu şeyleri ama... Ben feminist bir bakış açısıyla.
Var. Yani o kadının bir de şey, kameranın zaten işte benim sevdiğim yanlardan bir tanesiydi. Kamera o kadar çok kadının yanında ve o kadar çok dönüyor ki ben o kadının bütün yaşadığını aslında hissediyorsun. Yani o kadının yaşadığı her şeyi hissediyorsun.
Evet, işte Siyah Kuğu'daki gibi aslında. Yani yine bütün o gerilimi, bütün o duyguyu, her şeyi kadının... O kadar yanındasın ki zaten bir an şey oluyor, kamera sen oluyorsun. Yani kameranın kendisi kadın oluyor ve sen onun gözüyle her şeye bakmaya başlıyorsun.
Onu da güzel çok, başarıyor.
Çok yorucu o anlamda da aslında.
Evet, aslında Mesut'un bir örneği vardı biraz önce söylediği. Çıktıktan
hangisi?
Sonra kadını.
Ha evet. Çıktıktan sonra tamamen hissediyorsunuz o kadının hayal kırıklıklarını.
Evet.
Ve o yaşadığı, daha doğrusu belki de filme daha... yüzeysel bir bakışta tamamen psikolojik sorunları olan ve agorafobisi olan bir kadının sanrıları gibi de bakabilirsiniz. Yani her şeyi bir kenara bırakırsanız, ilaç kullanmayı bıraktığından itibaren zaten hani her şey tepe taklak oluyor. Böyle baktığınızda filmden çıktığınızda sarsılmamanız mümkün değil. Yani gerçekten o fobiyi neredeyse bir süreliğine deneyimleyebiliyorsunuz. Özellikle İstanbul'un karışıklığında. Bunu çok rahat yaşayabiliyorsunuz. Bir taraftan da yapımcı olarak bir şey söylemek lazım. Muhakkak stüdyoda çekilmiş tabii ki. Ve oldukça da büyük bir bütçesi var. Yüksek ihtimalle yapımcılar Siyah Kuğu'nun başarısından sonra gerçekten... şey yapmışlar, güvenmişler ve kolları sıvamışlar. O noktada baktığınızda aslında Amerikan bakışıyla bakarsanız gişede zarar etmiş bir film.
Evet.
Yani kazandığı, yani harcadığı parayı tamamen çıkartamamış. Birçok kötü kritik almış o açıdan baktığınızda. Ama ben şu an filmin tarihinde şey olarak görüyorum. Yani unutulmayacak bir yapı taşı ve... tekrar tekrar açılıp bakılacak ve bir kısım insan tarafından çok sevilecek bir film ve hani övülecek bir film olduğunu düşünüyorum ama bu tarihte değil. Şu an çok taze. Yani belki bundan bir 10-15 sene sonra hani klasik diyebileceğimiz bir gerilim filmi olarak karşımızda duracak.
Evet, çünkü bittikten sonra da aslında film belki izleyişte çok böyle alegorileri insan anlamıyor. Ya ne yapmaya çalıştı diye düşünüyor ama ya o duygudan çok etkileniyor insan, filmin bütün o duygusundan. Yani alt okumalarını ister okuyun ister okumayın. O hem görüntü yönetmeninin, yani filmin bütün ekibinin, oyunculukların, herkesin büyük başarısı. Ama şu var, yani film bittikten sonra film içinizde devam ediyor bir süre daha.
Ha, bir film de öyle olmalı işte.
Evet.
Hani bir iz bırakmalı. Hani bir üzerine düşündürüyorsa bir film aslında, hani kötü diyorsan bile aslında iyi bir film oluyor. Hani
evet.
Sen o filmden çıkmıyorsun. Kafanda hani bu ne oldu diyebiliyorsan o film aslında başarılı bir film olmuş oluyor bence.
Evet. Bir yandan da yani ben böyle notlarım hepsini de şey yapmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Bir de hayranlık tabii meselesi var ya filmde. Ben o yani. Da yani bütün o sanatçı egosunun aslında hayranlık tarafı var ve bir sahnede işte diyor ya kadın, yani gitmelerini istiyorum onların, gitsinler buradan ama ben gitmelerini istemiyorum.
Doğum bütün... sahnesinden doğdu, yeni doğduğunda çocuk. Evet.
Evet. O da çok
en son itiraf ediyor gitmelerini istemediğini. Çünkü hayranlarını seviyor, öyle
seviyor,
besleniyor.
Evet,
o da o... sanatçı egosunun getirdiği bir şey galiba.
Evet. Ve bu filmi yaparken Aronofsky karısıyla ayrılmak üzere. Boşanma arifesinde. Ve bunun yapımı sırasında da Lawrence'da aşk yaşamaya başlıyorlar.
Evet, çıkıyorlar beraber. Evet. Ne oldu sonrası bilmiyoruz.
Bambaşka bir boyuta taşımıyor mu filmi yani? O ego, erkeklik ve bir sürü meselede. Aronofsky kendi tuzağına düşmemiş yani,
kendi
yani
eleştirdiği şeyi aslında aynı, yaşamış.
Aynı şeyler içerisinde şunu da okudum ben. Hani filmin trivialarını kontrol ettiğimde, hani neler yaşanmış sette, ne olmuş diye. Aynı zamanda okuduğum kadarıyla Jennifer Lawrence filmden sonra çok uzun bir süre solunum tedavisi görmüş. Oradaki hisleri ve oyunları yüzünden. Overbreathing dedikleri, böyle hani sık nefes alıp verme problemiyle muzdarip olmuş ve kaburgasını kırmış o film çekimleri boyunca. Yani başka bir rolü reddediyorsunuz, bu filmin içine giriyorsunuz ve Jennifer Lawrence'ın oynadığı ilk en düşük kazançlı film bu olmuş.
Evet. Programın sonuna geldik.
Bitti mi?
Evet. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Bugünkü şarkımız da Eternal Sunshine of the Spotless Mind'dan bir şarkı. Everybody gotta learn sometimes.
Change your heart, look around you.
Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.